yorumunu yapmakta olduğumuz Titus'a mektup, çobanlık görevi mektuplarından biridir değerli dinleyicilerimiz. Bilindiği gibi İncil'de çobanlık görevi mektupları diye adlandırılan 3 mektup vardır. Bunlar 1 ve 2. Timoteos'a ile Titos'a yazılan mektuplardır. Çobanlık görevi mektuplarının, özellikle 1. Timoteos'a ve Titos'a yazılan mektupların yazılış tarihleri birbirine yakındır. 64 yılları dolayındadır ve yazarı Pavlos'tur. Mektuptan anlaşıldığı üzere Pavlos, Titos'la birlikte Girit'e gitmiştir. Girit'teki kilise topluluklarına ihtiyarlar ataması için onu orada bırakmıştır. Titos'a yazılan mektuba göre ideal kilise, yani inanlılar topluluğu, düzenli bir organizasyona sahiptir. İkincisi, öğreti bakımından sağlamdır. Üçüncüsü de yaşam bakımından pak ve her iyi işi yapmaya hazırdır. Titos'a yazılan mektubun bize sunduğu kilise böyle bir resim oluşturmaktadır. Timoteos'a yazılan mektupta vurgu kilisede sağlam öğretiye olan ihtiyaçtı. Titos da kiliselerin yönetiminde Tanrı'nın düzeninin önemi vurgulanmıştır. Hatta Titos 1. bölüm 5. ayet mektubun bütününün anahtarıdır. Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım diyor Pavlus. Titos'un Girit'teki işleri yoluna koyması gerekiyordu. Titos 1. bölümde Pavlos kilisenin düzenli bir organizasyon olması gerektiğini söyler. 2. bölümde kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiğini söyler. Sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Kilisenin doktrinsel olarak imanda sağlam olması gerektiğini söyler. Ve sonra bölüm 3'te kilisenin iyi işler yapması gerektiğini okuyoruz. İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlat. Yani kilise lütuf aracılığıyla kurtulmuştur. Lütuf aracılığıyla yaşamalıdır ve imanını dünyaya iyi işler aracılığıyla göstermelidir. Şimdi Titos mektubuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Titos 2. bölümü çalışacağız. Bu bölümün konusu kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesidir. Kilisenin sağlam doktrini, yani sağlıklı öğretiyi öğretmesi gerekir. Bunu yapmazsa o zaman bir kilise değildir. Mesih İsa'ya iman eden ilk inanlılar, ilk kilise şu kuralı izliyorlardı ki, bunu Habercilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette bize aktarıyor. Bunlar habercilerin öğretisini dinlemekte, ruhsal paydaşlıkta, ekmek bölmede ve dualara katılmakta sürekli bağlılık gösterdiler. Bu ayetteki sıralamaya dikkat edin. İlki öğretidir. Bundan sonra paydaşlık, sonra ekmek bölme, yani Rabbin sofrası ve dualarda süreklilik. Bunlar ilk kilisenin işaretleriydi. Kilise kulesinin ne kadar yüksek olduğu ya da çanların ne kadar güzel çaldığı gerçekten önemli değildir. Bir kilisenin Pavlos'un anladığı şekilde ve Tanrı sözünün bildirdiği şekilde gerçek bir kilise olduğunu bildiren şey, kürsüsünde bildirilen mesajdır. Birinci bölümde Titus'un ataması gereken ihtiyarların iki şey yapabilmeleri gerektiğini öğrendik. Bunlar öğretmek ve karşı çıkanların iddialarını çürütmekti. Hizmetinizin bütününü herkesi yalanlayarak geçirmemeniz önemlidir. Benim adına olumsuz hizmet dediğim şeyi yapan bazı kişiler vardı. Tüm yaptıkları şey müjdenin düşmanlarına saldırmaktır. Bu aslında doğru değildir. Bu önemlidir bir yerde ama hepimizin dengeli bir hizmete ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekir. Bir ihtiyarın, bir yaşlının dine küfür eden birine yanıt verebilmenin yanı sıra Tanrı sözünden öğretide de bulunabilmesi gerekir. Bu ikinci bölümde Pavlos Tanrı sözünü öğretmeyi vurgulayacaktır. Sana gelince diyor Pavlos Titos'a 2. bölüm 1. ayette sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Sağlam öğreti ya da sağlıklı öğreti. Habercilerin öğretisi anlamına gelir sağlıklı öğreti. İlk kilise için en önemli şey habercilerin öğretisiydi. Bu arada bu mektuplarda okuduklarımız da habercilerin öğretisidir. Çünkü Tanrı sözünü vahiy yoluyla habercilere verdi. Haberciler de kaleme aldılar. Bugün elimizde bulunan kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. İlk olarak Pavlos'un yaşlılar, yaşlı erkek ve kadınlar için bir mesajı vardır. İkinci ayette şöyle diyor, yaşlı adamlara davranışlarında ölçülü, ağırbaşlı ve sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Sevgileri ve sabırlarında sağlam olmalıdırlar. Ölçülü yani çok uyanık, çok ciddi olmalıdırlar. Saygı duyulan ve öz denetim sahibi insanlar olmalıdırlar. Üçüncü ayette aynı şekilde diyor, yaşlı kadınlar iftiracı ve şaraba tutsak olmamalı. Saygın bir yaşam süren ve iyi olanı öğreten kişiler olmalıdırlar. Kutsallığa uygun bir yaşam süren yaşlı kadınların davranışlarında saygılı olmaları gerekir. İftiracı olmamalı yani dedikodu yapmamalı ve şaraba tutsak olmamalı yani ayyaş olmamalıdır. Titos 2, 4 ve 5. ayetler şöyle diyor, öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı sözü kötülenmez. İyi birer ev kadını demek, evde çalışmaları anlamına gelmektedir. Bu noktada başım derde girebilir ama bunu mutlaka söylemeliyim değerli dostum. Bir kadının ilk sorumluluğu evidir. Ev bir oyun sahası değildir. Bir kadın için ciddi bir sorumluluktur ve evdeki çocuklara bakmak da aynı şekilde kadının ciddi sorumluluğudur. Hafife alınmaması gereken bir şeydir. Pavlos'un kadın hareketini hiçbir zaman onaylamayacak olduğundan eminim. Daha da ileri gidip kadın hareketine karşı olduğumu, onun yanlış bir şey olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Ben bir kadının kendisine bir erkek gibi değil, bir kadın gibi davranılmasını istediğine inanıyorum. Geçenlerde büyük bir şirketteydim ve orada 50 tane yazman vardı ve bu kadınların iş yerinde kadın hareketini yapmaya çalıştıklarını duydum. Kadınların yeteneklerine göre işlerinde yükseltilmeleri gerektiği ve yeteneklerine göre ücret almaları gerektiğiyle aynı görüşteyim ama asansöre girerken kadınların kendilerinin önce girmeleri gerektiğini hissettiklerine dikkat ettim. Bunu yapmalarına izin verdim çünkü bana böyle yapılması gerektiği öğretilmişti. Eğer bu kadınlar her alanda eşitlik istiyorlarsa sadece bürolarda çalışmakla kalmamalı, aynı zamanda çukur kazmakta da çalışmalılar. Ancak gerçekte böyle bir şeyi istemediklerinden eminim. Dostum, dünyadaki en büyük ve en önemli iş bir aile kurmak ve eve bakmaktır, çocuklara bakmaktır. İyi, nazik anlamına gelmektedir. Kocalarına itaatkar. Buradaki itaat düşüncesi kadınlarının kocalarına olumlu karşılık vermeleridir. Pavlos burada Romalılar 8:7'de kullanılan ve tercümesi boyun eğmek olan sözcüğü kullanmaktadır. Romalılarda çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de demektedir. Pavlos'un düşüncesi doğal insanın Tanrı'ya doğru karşılığı veremeyeceği, Tanrı'ya itaat edemeyeceği, Tanrı'ya olumlu yanıt vermesinin mümkün olmadığıdır. Kadının kocasına doğru karşılığı vermesi gerekir. Agresif olan erkektir ve kadının da ona doğru karşılığı vermesi gerekir. Bir keresinde iri yarı bir adam büroma geldi ve karımla konuşup ona bana itaat etmesini söylemenizi istiyorum dedi. Ona öyle bir şey yapmayacağımı söylediğimde bana nedenini sordu. Ben de ona karına en son ne zaman onu sevdiğini söyledin dedim. Ne zaman olduğunu hatırlayamadı ve bunun onunla ne ilgisi var dedi. Ben de ona bunun onunla her türlü ilgisi var. Ona onu sevdiğini söyleyene kadar sana doğru yanıtı vermesinin gerekmesi için bir neden görmüyorum. Onunla ilk tanıştığın yıllarda ona kendisini sevdiğini söylemedin mi? Aynı şeye devam et. Yapman gereken şey sevmeyi sürdürmektir. Sen ona onu sevdiğini söylemeye devam et. O da sana şimdiye kadar yaptığından çok daha iyi karşılıklar verecektir dedim. Kadının kocasının sevgisine yanıt vermesi gerekir. Anladınız mı değerli dostum? Kadının kocasının sevgisine yanıt vermesi gerekir. Şimdi kocası sevgi vermiyorsa o zaman yanıt beklememeli de. Genç adamları da sağduyulu olmaya özendir diyor Titus 2. bölüm 6. ayette. Şimdi Paulos genç adamlara döner ve büyük bir olasılıkla gençlere öğretecek kişinin Titus olduğunu söylemeyi istemektedir. 7. ayet. İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. Öğretişinde dürüst ve ağırbaşlı ol. Paulos, Titus adlı bu gence sen diğer genç adamlar için bir kalıp, bir örnek ol demektedir. Öğretişinde dürüst ve ağırbaşlı ol. Yani öğretisinde Tanrı sözüne tam bir iman göstermeli ve ele aldığı konuların ciddiliğini takdir etmeliydi. Titus 2 ayet 8. Kimsenin kınayamayacağı doğru sözler söyle. Öyle ki bize karşı gelen hakkımızda söyleyecek fena bir sözü bulamayıp utansın. Yani konuşmanız Tanrı çocuğu olduğunuz gerçeğini ortaya koymalıdır. Köleleri efendilerine her konuda bağımlı olmaya özendir. Ters cevap vermeden efendilerini hoşnut etsinler. Titus 2 ayet 9. Köleleri özendir. Paulus şimdi dikkatini bir başka gruba çekiyor. İlk kilise zamanında epey çok köle vardı. Hatta katakompların duvarlarında yer alan isimlerin %90'ı kölelerin ya da eskiden köle olan kişilerin isimleridir. Müjde, o zamanlarda yaşayan bu sınıfın büyük bir ihtiyacını karşılamıştı. Efendilerine itaatkar olmaya ve onları her alanda hoşnut etmeye. Yine itaatın ardındaki düşünce, efendilerine olumlu yanıt vermeleri, onlar ve işleriyle ilgilenmeleridir. Herkes, özellikle de Hristiyan işinde çalışanlar, Rabbin işinde hizmet görenler, işlerine tüm yüreklerini vermeli, yoksa o işten çıkmalıdır. Rabbin işinde en önemli olan kafa ve ellerin yanı sıra yürekle de yapılmasıdır. Ters cevap vermeden, yani iş vereninize ters cevap vermeden. Titus 2 ayet 10. Hırsızlık yapmadan tümüyle güvenilir olduklarını göstererek efendilerini hoşnut etsinler. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar. İş yerleri her yıl çalışanların kendilerinden hırsızlık yapmalarından dolayı milyonlarca dolar kaybetmektedirler. Bu ayet hırsızlık yapmamanızı söylemektedir. Tümüyle güvenilir olduklarını göstererek derken güvenilir ve sadık olmaları gerektiğini belirtmektedir. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar. Burada çekici kılmak olarak kullanılan Yunanca sözcük kozmetik sözcüğüyle aynıdır. Bana sık sık Hristiyan kadınların makyaj yapmaları konusunda ne düşündüğümü sormaktadırlar. Ben buna Paulos'un burada sözünü ettiği türden makyajı evet hem de bol bol diye yanıt veririm. Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar. Yani eğer imanda sağlamsanız değerli dostum doğru kozmetikleri kullanmalısınız. Ben mesela özellikle nazik bir dil kozmetiğini daha çok görmeyi isterdim. Şefkatli bir şekilde konuşmak harika bir rüjdür ve üzerinde de içtenlik ve gerçek pudrası. Günümüzde Hristiyan olarak kullanmamız gereken bir sürü kozmetik bulunmaktadır. Paulus şimdi bu insanların hayatlarının altına doktrinsel bir temel koymak için bu talimatlara ara verir. Müjdeyi bildirir ve müjdeyi geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olmak üzere üç zaman diliminde bildirir. Ben at arabalarının var olduğu bir zamanda büyüdüm ve jetle seyahat etmek düşüncesi beni hala şaşırtmaktadır. Uçakların hızının yanı sıra zaman dilimlerini geçmek, 3-4 saatlik bir uçuşun sonunda gideceğiniz yere varıp yola çıktığınız yerden sadece 1 saat ileride olduğunuzu görmenizi mümkün kılar. Şimdi ses hızının 3 katı hızla gidebilecek uçaklar üzerinde çalıştıklarını duydum. Bu gerçekleşirse ülkemizden Amerika'ya 3-4 saatte varmak demektir. bu harika bir şey olurdu. Ancak bence dünyadaki en harika şey Tanrı'nın lütfunun üç zaman diliminde oluşudur. Bunu bundan sonraki üç ayette görüyoruz. Çünkü diyor, Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Ayet 11. Bu geçmiş zamandır. Bizi eğitiyor. Ayet 12. Bu lütfun şimdiki zaman dilimidir ve mübarek umudumuzun gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayet 13. Bu da gelecekteki zaman dilimidir. Şimdi bu üç zaman dilimine biraz daha yakından bakalım. Çünkü diyor 11. ayette Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Paulos Giritlilere sizleri Tanrı'nın kayrası doktrini altına koymak istiyorum. Çünkü sağlam bir temele ihtiyacınız var diyor. Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın bizi kurtarma yoludur. Yıllar önce saygın birinin benim kürsüm iyi haberin yeri, çalışma odam iyi öğüt yeridir dediğini işitmiştim. Müjde, Tanrı'nın sözü iyi öğüt değil, iyi haberdir. Sevinç getiren haberdir. Bundan da fazlasıdır Tanrı'nın kurtuluşa götüren gücüdür. Paulos, Titus'a Giritlilerden müjdeye yaraşan yaşamlar sürmelerini talep etmesini, çünkü bunun Tanrı'nın gücü olduğunu söylüyor. Herhangi bir Hristiyanın yenilgi ve başarısızlık dolu bir yaşam yaşaması için kesinlikle hiçbir mazeret yoktur. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır, ışımaktadır anlamına gelir, görünüşüdür. Rab İsa'nın 2000 yıl önce dünyaya geldiğinde bizler için yapmış olduğu şey müjdedir, iyi haberdir. İsa Mesih bizler için ölmüş ve sonra yeniden dirilmiştir. Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarmaz, merhametiyle de kurtarmaz. Efesoslular bize iman yoluyla, kayrayla kurtuldunuz, bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır der. Merhamet, Tanrı'nın insanlığa bir kurtarıcı yollamasına neden olan acımasıdır. Eğer bir insan Tanrı'nın merhametiyle kurtulabilseydi, bütün insanlar kurtulabilirdi. Mesih'in ölmesi gerekmezdi. Çarmı atlatılabilirdi. Tanrı insanları sevdi ama bizleri sevgisi aracılığıyla kurtarmadı. Sevgi ilahi motivasyondur ama Tanrı sadece sevgi olmakla kalmaz, aynı zamanda doğru, kutsal ve adildir. Tanrı'nın kutsal talepleri, adil ve haklı talepleri ve doğru standardının yerine getirilmesi gerekir. Tanrı'nın sevgisi bizi kurtarmanın özlemini çekebilir ama adaletin değişmez yasası sevginin böyle bir şey yapabilmesini mümkün kılmaz. Bu yüzden Mesih günahlarımız için ölerek Tanrı'nın adaletinin taleplerini yerine getirdi ve şimdi bizleri lütuf aracılığıyla kurtarabilir. Tanrı'nın lütfuyla kurtulmak çok harika bir şeydir. Bizler suçluyken Mesih cezayı ödedi. Lütuf ya da kayra insan çabasıyla karmaşıklaştırılamaz ya da içine insan çabası karıştırılamaz. Tanrı sizden işbirliğinizi istemiyor. Sizi kurtarmak için sizden belirli bir karakter ya da davranış biçimi istemiyor. Tanrı insanlardan sadece kendisine inanmalarını, kendisine güvenmelerini ve Mesih'i kabul etmelerini istiyor. Tanrı'nın yolu en iyi yoldur ve tek yoldur dostum. Titus 2 ayet 12. Bu lütuf tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Tanrı dünyada bir reform yaratmaya çalışmamaktadır. Mesih'i kabul eden insanları kurtarmaktadır. Müjde, Mesih'i reddeden insanları daha iyi davranmak üzere çekmez. Birisi daha iyi davranmaya çalışacağım dediğinde ben onun bir yabancı olduğunu düşünürüm. Eğer İsa Mesih'i reddettiyseniz bu hayattan elde edebileceğiniz her şeyi elde etmeye çalışsanız iyi olur. Çünkü bu hayat elde edeceğiniz tek şeydir. Günümüzde hükümet insanlara sigarayı bıraktırmaya çalışıyor. İnsanları sigaranın tehlikeleri konusunda eğitmeye çalışıyorlar. Ancak Tanrı sizden böyle şeyler yapmanızı istemiyor. Bence yiyin, için, eğlenin çünkü yarın öleceksiniz. Tanrı sizde bir reform olmasını istemiyor. Tanrı değerli dostum, sizi kurtarmak istiyor. Tanrı'nın hedefi budur. Kurtuluşa kavuştuğunuz zaman kötü ve zararlı olan her şeyi de yavaş yavaş bırakırsınız. Ama Tanrı'nın ilk ve en önemli amacı sizi kurtarmak istemesidir. İşte kurtulduğunuzda kötü olanı da bırakacaksınız. Bizi eğitiyor. Bu bir çocuğu eğitmek gibidir. Tanrı kendisine ait olanları, kurtulanları kendisi için yaşamaya ve dünyasal arzulardan uzak durmaya çağırıyor. Ayet 13. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Bu Tanrı'nın programındaki bir sonraki etkinliktir. Mesih kilisesini yani inanlılar topluluğunu bu dünyadan almaya gelecektir. Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içerisinde gelmesini bekliyoruz diyor Pavlus. Bu Pavlus'un Mesih'in Tanrılığını öğrettiğini göstermektedir. Pavlus Kurtarıcımız olan Ulu Tanrı'dan söz etmektedir. Ve o kimdir? O değerli dostum İsa Mesih'tir. Ve ne yapmıştır? Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti. Titus 2 ayet 14. İsa Mesih bizleri kurtarmak için, bizleri paklamak için kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir insan, bir topluluk yapmak için bizim uğrumuza kendisini verdi, feda etti. Bizleri kurtarmak için değerli dostum o canını verdi, hayatını verdi. Bizleri her suçtan kurtarmak için, bizler için bir bedel ödedi. Bu harika değil mi? İşte bu İncil'in müjdesidir. Sevinç getiren haberdir. İsa Mesih bizleri her suçtan, günahtan kurtarmak için kendi canını verdi. Yani bedeli ödedi. Bu bedel İsa Mesih'in kendisini vermesiydi. Bizi arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için. Tanrı'nın değerli dostum sizin kendisi için yaşamanızı ve iyi şeyler, iyi işler yapmanızı istediği doğrudur. Ama önce Tanrı'nın sizi kurtarması gerekir. Yani sizi günahlarınızdan kurtarması gerekir. Bununla diyor Titos 2. bölüm 15. ayette tam bir yetkiyle bildir, dinleyenleri isteklendir ve ikna et. Hiç kimse seni küçümsemesin. Pavlos Titos'a sen genç bir adamsın. Yaşadığın yaşamdan ötürü seni küçümsemelerine izin verme diyor. Titus'un bütün bu şeyleri yetkiyle öğretebilmesi gerekiyordu. Bu harika bir mektuptur değerli dinleyicilerimiz. Her genç vaizin Titus kitabını dikkatle etüt etmesi, çalışması gerçekten de önemlidir ve gerekir.